Beşiktaş Jimnastik Kulübü ile alakalı tüm haberleri Google ve App Store'daki Serencebeyi uygulamasından ve bilindik tüm dijital yayın platformlarından ulaşabilirsiniz. Transfer dönemlerinde bildirimlerinizi açmayı sakın unutmayın. Serencebe ile ilk ve doğru bilen siz olun. Tüm yolları Beşiktaş'a çıkanların programı Serence Bey'den Beşiktaş'a hoş geldiniz. Sunucularımız Ahmet Uysal ve Batuhan Ekşioğlu ile birlikte Beşiktaş gündeminin nabzını tutmaya hazırsanız başlıyoruz.
Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast yayınımızda bugünkü konuğumuz Göktürk Kısa. Göktürk hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Nasılsın Göktürk? Gündem çok yoğun.
İyi olmaya çalışıyoruz. Korku var içimize, tedirginlik var. Bekliyoruz, bekleyişteyiz aslında. Sen nasılsın abi?
Tabii ki her Beşiktaşlı gibi kötüyüz. Çünkü Türkiye Kupası finaliyle yakaladığımız, o galibiyetle, Türkiye Kupası zaferiyle yakaladığımız o güzel hava maalesef Beşiktaş camiasında çok uzun sürmedi. Ve hepimiz dün dünyanın önünde milyarlarca insanın izlediği bir organizasyonun finalinde Mourinho'nun rakibimize nasıl imza attığını, orada nasıl duyurulduğunu gördük. Yani çok büyük bir PR yaptılar. Milyonlar harcayarak yapamayacakları bir reklamı yaptılar. Yani hoş milyonlar da harcadılar ama Mourinho'ya. Şimdi bizde biliyorsun dün Giovanni Van Bronckhorst söylentileri çıkmıştı. Ben bu haberi teyit etmeye çalıştım. Kesin olmadığını, henüz bitmiş bir şeyin olmadığını, olabilecek ihtimallerden biri olduğunu öğrendim Van Bronckhorst'un. Sen Van Bronckhorst konusunda ne diyorsun? Rakibimizin Mourinho hamlesi. Şimdi Galatasaray camiasında, malum camianın da Ronaldo girişimleri olacağı söyleniyor. Tabii bu bir söylenti. Yani sadece sosyal medyada birkaç hesaptan gördüğüm bir söylenti ama bu verilere baktığın zaman Göktürk, iki büyüklü bir lig yaratıp Beşiktaş'ı sanki adım adım bunun dışına itiyorlarmış gibi bir hava seziyorum. Rakiplerimiz çok büyük paralar harcarken, ki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın bu sezon harcadıkları paralar da ortada. Ve birisi şampiyon oldu, birisi hiçbir şey alamadı. O da ayrı konu ama seneye çok daha büyük yatırımlar ve çok daha büyük harcamalarla girecekler. Fenerbahçe'de bir seçim süreci de var. Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında geçecek. Sen Beşiktaş'ın durumunu nasıl görüyorsun? Şu anda bu hoca kaosu ile ilgili ne düşünüyorsun? Sergen Hoca, Şenol Hoca istekleri var ve öyle böyle değil. Yani hani sosyal medyada yangın yerine çeviriyorlar ortalığı. Sanki istedikleri hoca gelmezse Beşiktaş'ı bırakacakmış gibi konuşmalar, tweetler. Bir taraf diğer hoca gelirse ağır hakaretler ediyor. Öbür taraf aynı şekilde öyle. Ne diyorsun bu duruma?
Öncelikle abi bu programı çağırdığına, bu soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Çünkü bu benim içimde hani böyle patlamamış bir volkan gibi biriken bir konuydu. Öncelikle Fenerbahçe'nin Mourinho hamlesi şöyle. Hatırlarsan Mourinho bize konuşulduğunda ben çok sıcak olmayan taraftaydım. Mourinho'nun sadece bu camiadaki psikolojik enkazı toparlayabileceğini düşünüyordum. Saha içerisinde dair çok büyük soru işaretlerim vardı. Hazır net oyuncularla oynamak isteyen, oynadığı oyun genelde ikili mücadele sayısının yüksek olduğu, işte savaşarak kazanırız mantığıyla sahaya çıkan bir hoca ve yüksek maliyetli oyuncular da ister. Şimdi bizim takımımızda hazır diyebileceğimiz bir tane oyuncu var. O da Al-Nusrati. Muçi ve Semih gelişmekte olan, pozisyonlarını arayan futbolcular. Açıkçası Beşiktaş'ın Mourinho ile iyi bir uyum içerisinde olacağını düşünmüyordum ben saha içerisinde. Fakat şunu söyleyebilirim. Beşiktaş taraftarının Sergen Yalçın ve Şenol Güneş yaygarası, tırnak içinde yaygara koparmasının sebebinin konfor alanı düşkünlüğü olduğunu düşünüyorum. Biliyorsun ki Türkiye'de çok yıllardan beri kullanılan bir deyim vardır. İşte memur zihniyeti diye. Bu aslında garanticiliği açıklayan bir cümledir, bir deyimdir. Plansızlık olduğunda, insanlar korkmaya başladığında konfor alanlarına sığınmak isterler. Bu maalesef, ya maalesef değil, bu Beşiktaş taraftarı için veya dünyada herhangi bir taraftar için en son başarı yakaladığı hocalar olabilir. Bu gayet doğaldır. Fakat şu an ortada bir plansızlık varsa, ki bence öyle, Yani yönetimin 2 Haziran itibariyle bir planı olmadığını söyleyebiliriz. Veya bir planı varsa da bunu başarıyla uygulayamadıklarını görüyoruz. Bu anlamda Beşiktaş gibi 121 yıllık köklü bir camianın yönetimi konfor alanına sığınmak gibi bir hata bence yapmamalıdır. Şu andan itibaren gidebileceğimiz iki tane teknik direktör profili olduğunu düşünüyorum ben. Bunlardan birincisi geldiği gibi etki edebilecek işte Pochettino gibi, Farke gibi teknik direktörler. Hani bu adamların eline hangi malzemeyi verirsen ver bir şekilde kendi yemeklerini çıkartabiliyorlar. Kalitesi düşük, yüksek önemli değil. Aynı oyunu oynayabiliyorlar. Ya da reçetesi belli olan işte mutfağa girdiğinde ne isteyeceğini bileceğin bir aşçıya gitmen gerekiyor. Giovanni biraz bu aşçılardan. Giovanni biraz böyle bir teknik direktör. Yani Giovanni Van Bronckhorst
Göktürk,
geldiğinde
hemen
Beşik...
orada bir virgül koyayım. Giovanni
Tabii.
ne oynatır Göktürk? Yani Giovanni ne verir Beşiktaş'a?
Giovanni abi ben kontrollü baskı oyunu diye nitelendiriyorum bunu. Kontrollü baskı oyununa çok hakim bir hoca. Bunun çok eksileri de var, artıları da var. Ben Türkiye Ligi için oyunu modifiye etmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela şöyle, Giovanni geldiğinde biz ne görürüz? Daha önce Rangers'ta ve Feyenoord'da ne gördüysek çok benzerini burada da görebiliriz. O da şudur, bu build up dediğimiz işe kafayı yormuş bir hoca. Topu kendi yer alanından rakip yer alanına geçirmeye çalışırken planlı şekilde bunu geçirmek ister. Çok oradaki hızı önemsemez. Yeter ki kendi planı uygulansın. Gerekirse Beşiktaş 15 dakika kendi yarı sahasında doğru pası bulmak için topu tırnak içinde eveleyip geveleyebilir ama doğru pası bulduğunda bunu Musrati üzerinden tek bir topla topu rakip yarına geçirebilir. Hücum setlerini orada oluşturmayı seven bir hoca. Yani kendi yer alanını sadece rakip yarına geçmek için kullanan bir hoca. İşte burada Türkiye Ligi gibi çok faullü bir ligde biz bu tempoyu bazen kaçırabiliriz. Bunu kaçırmamak için ne yapmak gerekir? Her hocanın eksiği var. Bu eksiği bazen transferle tamamlayabiliyorsunuz, bazen tamamlayamıyorsunuz. Giovanni'nin bu konudaki eksiğini tamamlamak için Beşiktaş'ın bir değil iki tane oyun kurucu stoper ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani Saiss profilinde bir hayal kuralım. Saiss işte yanında da Marcelo, ortasında da Musrati. Böyle olduğunda Beşiktaş tempoyu düşürmeyebilir. Top rakip yarına geçtiğinde ise bir pivot santrafor kullanıyor. Tabii burada pivot deyince aklımıza hemen şey gelmesin. İşte uzun boylu kalas oyuncu değil. Oradaki pivottan kastımız şu. Bir bağlantı oyun istiyor Van Bronckhorst hoca. Oradaki pivot santrafor genelde statik kalıyor. Bağlantı kurmaya çalışırken arkada boşluklar bırakıyor bu pivot santraforla beraber. Bunun da arkasına bir tane koşucu, hücum oyuncusu hani 4-3-3 oynuyor ya kanatlardan bir tanesi koşucu oluyor. Pivotun arkasına koşu yapıyor. Çift orta sahasından bir tanesi de hücumcu oluyor. O da koşu atıyor. Beşiktaş bunu mesela sol tarafta Raşitsa ve Semih'le yapabilir. Yani ben mesela Semih'in oyununu evirerek ikinci forvete dönüşeceğini düşünüyorum. Onun yediği Raşitsa olabilir mesela. Orada sol tarafta ikinci forvet koşular açacak oyuncumuz bu olabilir. Merkezde ise Beşiktaş'ın yıllardır sıkıntı yaşadığı ceza sahasında koşu atma özelliği olan orta sahası yok Beşiktaş'ın. Burada hoca Enes Muçi'yi evirebilir. Bir 8,5 çıkartabilir ondan. Kısacası Van Bronckhorst'un oyunu rakip yarına geçmek üzerine bir build-up inşa eder. Bu inşa üzerine ileride pivot santraforun bıraktığı boşlukları kullanacak iki tane koşucu oyuncusu vardır. Bir tane de işte kendisi Bergwijn'i kullanmıştı. Bizde bu Gezzal'dı geçmişte. Oyun kurucu ile beraber oyunu bu şekilde harmanlayan bir hoca. Topu alma üzerine kariyerini inşa etmiş. Fakat yeri geldiğinde pragmatist davranabiliyor. Beşiktaş için önemli taraf olan o. Mesela Valerian gibi önde hurra basayım mantığı da yok. Santos gibi çok derinde bekleyeyim mantığı da yok. Genelde işte kafamızda saha dilimini dörde bölersek oradaki üçüncü bölgede baskıyı başlatan bir hoca. Yani rakibin ceza sahasıyla orta saha arasında baskıyı başlatıyor. Alan tutuculara önem veriyor. Bu da takımın çok yorulmamasını ve sezonu iyi bitirebilmesini sağlıyor. Genel hatları itibariyle Van Bronckhorst böyle bir hoca.
Peki Göktürk, çok güzel özetledin Van Bronckhorst hocayı. Şu anda kaybettiğimiz psikolojik üstünlük rakiplerimize karşı, özellikle hem bu sene yaşadığımız hayal kırıklığı hem de daha sezon başlamadan hoca konusunda, biliyorsun Hüseyin Yücel'in Mourinho açıklaması sonrasında Fenerbahçe'nin Mourinho'yu alması, bir camiada bir eksiklik oldu. Ve bir hayal kırıklığı var. Özellikle yönetimin bu hamlesine karşı diyeyim, bu yaptığı açıklama üstüne yaşananlara karşı. Sen Giovanni Van Bronckhorst'un, Mourinho'nun ve Okan Buruk'un olduğu ligde ve Türkiye Ligi'nde bildiğin için, yani bu ligin sahada kazanılmadığını hepimiz bu sezon zaten gördük, deneyimledik. Giovanni Van Bronckhorst başarılı olabilir mi Beşiktaş'ta? Yani seneye bize bir şampiyonluk hayali, bir şampiyonluk rüyası gördürebilir mi? Tabii ki bunda da yapılacak transferler, kalacak ve gidecek oyuncular, gelecek yeni oyuncular, bunlar çok önemli faktörler ama sanki ben daha net, daha büyük bir isimle hem oyuncu getirebileceğimiz oyuncu portföyünü geliştirebilecek, yani ismiyle oyuncuları etkileyebilecek bir hoca hem de camiayı birleştirecek bir hoca gelmesi taraftarıyım. Yani bana Giovanni Van Bronckhorst şu anda çok heyecan vermiyor. Sen bu lig ortamında, bu atmosferde Giovanni'nin şampiyonluk yarışında Beşiktaş'ı tutabileceğine inanıyor musun?
Öncelikle şöyle başlayayım cümleme o zaman abi. Beşiktaş taraftarının Giovanni Van Bronckhorst ismini duyduğu gibi birleşeceğini ve bir işte psikolojik enkaz toparlayacağını düşünmüyorum. Bunu Beşiktaş taraftarının ve Beşiktaş camiasının göreceği oyunla artık bunu toparlayabilir. Orada da şöyle başlangıç yapayım. İsterseniz Van Bronckhorst değil, mesela dünyada aktif 3 tane iyi hoca sayalım. Ancelotti, Guardiola ve işte 3 Klopp olsun üçüncüsü de. Üçünü de bugün Beşiktaş'a getirin şu an itibariyle. Ve 10 tane de iyi oyuncu getirin. Yani 10 tane de Süper Lig seviyesi için iyi oyuncu getirin. Zaten Beşiktaş'ın oyunu 2024-25'in ilk 8 haftasında 10 haftasında oturmayacak. Çünkü siz bir takıma 8 tane 10 tane oyuncu getirdiğinizde ilk başlarda ilk 2 ay 2,5 ay oyun çok durağan olur. Bu oyuncuların kendilerine alışması, antrenman metodunun alışması, ülke alışması zaman alır. Bugün Musrati'de de gördük. Musrati sezonun son dönemini iyi geçirdi. Sadece kupa maçını değil Hatay maçını da iyi oynamıştı mesela. O yüzden bizim beklentilerimizi biraz doğru belirlememiz lazım diye düşünüyorum. Beşiktaş'ın sezona bomba gibi girmesi çok mümkün değil. Hep örnek verilen Galatasaray'a gidelim 2 sene önce. Yeni kurulan bir takımdı Galatasaray. Sezonun ilk 8-9 haftasında işte Trabzon beraberliği vardı, Kayseri mağlubiyeti vardı. Bizle oynayacakları derbiye kadar Okan Buruk tartışılıyordu. Çünkü yeni bir takımdı o. Fakat Galatasaray nasıl yarışta kaldı? Gomis'in son dakika golleri, hakem çok tartışılan hakem kararları, sezonun devamında ofsaytımsılar. Sonrasında sezonun ikinci yarısında Galatasaray aslında o kadronun hak ettiği şekilde oynamaya başladı. Ki Dünya Kupası arası falan da vardı hatırlayalım. Şimdi Beşiktaş camiasının tartışması gereken şey şu. Bu ligin sportif gerçekliğine inanmıyorsak eğer, o zaman bizim Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin yaptıklarını örnek almamıza gerek yok saha içerisinde. Fakat bu ligin bir sportif gerçekliği eğer varsa, buna inanıyorsak, burada örnek almamız gereken şey Fenerbahçe ve Galatasaray değil. Onu söyleyeyim. Çünkü biz yeni bir takım kurduğumuzda ilk 8-10 hafta oyun durağan olduğunda bizi tırnak içinde söylüyorum koruyan bir hakem camiası yok. Bizim zarar görmemizi istemeyen bir federasyon yok. Bizim hakkımız yendiğinde bugüne kadar çıkıp çok net ve sert tepkiler gösteren bir yönetim anlayışı da göremedik. Beşiktaş'ın hakkını çok rahat yiyebiliyorlar. O yüzden Beşiktaş'ın saha içerisinde her zaman üstün olduğu sezonlarda şampiyonluk veya başarı geliyor. Bunu bir köşeye bırakıyorum. Bunun dışında Van Bronckhorst yarıştırır mı? Ona şöyle bir cevap vereyim. Van Bronckhorst'un şöyle bir özelliği var. 2024-25 sezonunda ben Giovanni Van Bronckhorst'un Beşiktaş'ı yarıştırabileceğini düşünüyorum. Eğer kendi tercih ettiği, rahat edeceği profiller transfer edilirse. İsimden söz etmiyorum, profillerden söz ediyorum. Doğru profiller alırsa Beşiktaş, Van Bronckhorst hem geliştirir hem de yarıştırır. Bu şu demektir Batuhan abi. Biliyoruz ki kışın Ruud van Nistelrooy gelmek istemedi. Glasner bu takıma gelmek istemedi. Eğer Beşiktaş Van Bronckhorst'a bir seneyi geçirirse, yarışta olduğu, bence sürekli yarışta olacaktır ama yarıştayken biz şunu hissedeceğiz. Sloven Bilic'in ilk senesi gibi veya ikinci senesi gibi. Liderliği almamıza rağmen ya acaba bu takım kaybeder mi? Kazanması zor diyorduk. Böyle bir oyun ortaya koyacaktır 2024-25 sezonunda Van Bronckhorst. Fakat sezon bittiğinde artık Beşiktaş'ın elinde iyi kötü bir oyun olacaktır. İyi kötü kendi arasında bağlantı kurabilen oyuncular olacaktır. Beşiktaş sezon içerisinde üçgenler, dörtgenler oluşturarak hücum setleri ortaya koyacaktır. Böyle olduğunda 2025-26 sezonu için yani bir sonraki sezon için teknik direktör seçmek çok daha sağlıklı olacak. Şu an Beşiktaş'ın en değerli hücumda 2 tane oyuncusu Ernest Muçi ve Semih Kılıçsoy'un birbiriyle paslaşarak pozisyona girdiği sadece 2 tane maç var. 2 tane pozisyon var. Biri Samsunspor maçı sırtı dönük topu servis yapmıştı Semih. Muçi yan ağlara vurmuştu. Muçi yan ağlara vurdu Samsun maçında. Bir de Başakşehir maçında Muleka getirdi. Muçi arkaya bıraktı. Semih topu direğe nişanladı. İki pozisyon dışında başka bu iki oyuncunun bağlantısı yok. Bu çok büyük bir sıkıntı. Ama 2024-25'i Van Bronckhorst'a geçirirsek şu pozisyonları çok daha fazla sayabileceğiz. Bu da Beşiktaş'ın çok daha rahat bir teknik direktöre gitmesini, çok daha rahat kalitesini yükseltmesini sağlayacak. Bence Beşiktaş'ın birinci hedefi yarışırken kendi camia kimliğine uygun bir oyun yaratmaktır. Bunu da Van Bronckhorst da yapabilir diye düşünüyorum. Beklentinin bu olması lazım. Yani uçup kaçacağız, namağlup şampiyon olacağız. Bunları beklersek hiçbir isim ortak noktada bizi buluşturamaz diye düşünüyorum.
Peki Göktürk, profillerden bahsettin. Hemen o oyuncu profillerine geçelim istersen. Çünkü benim çok merak ettiğim konu da bu. 17 tane yabancı oyuncumuz var kadromuzda ve yani seneye 12'ye düşeceğiz söyleniyor. Tabii değişebilir, Türkiye burası, ama burada biz bu oyuncuların kaçından çıkabileceğiz dışında hangi hocanın hangi profilde oyuncu tercih edecekleri de çok önemli. Yani öyle hoca isimleri geçiyor ki, üçlü oynatan, dörtlü oynatan, işte 4-4-2 oynatan, 4-3-3 oynatan, 3-5-2 oynatan. Yani o kadar fazla hoca profili ve hoca ismi var ki, burada profilden kastımız nedir ve Beşiktaş'ın, taraftarın görmek istediği, o özlediği oyuna bizi götürecek oyuncu profilleri hangi hocayla, hangi hocanın oyun yapısıyla bir araya gelip taraftarı ve memnun edebilir ve Beşiktaş'ın o İşte 2015, 16, 17, 18, 19, o 5 sezon hepimizin böyle hala aklından çıkartamadığı o tiki takalar, o ileride kurulan üçgenler, çok harika organize ataklarla gelen goller, bir oyun mantığı ve planı vardı. Bu hangi profillerle olabilir? Yani biz yeni işte Babelleri, Quaresma'ları, yeni Talişkaları yaratmamız gerekiyor tabii ki, ama sen hangi hocanın, şu anda boşta olan, Beşiktaş'a ihtimali olan hocanın bu oyuncu profilleriyle bizi başarıya ulaştırabileceğini düşünüyorsun? Bir de gitmemiz gereken oyuncular sence kim? Yani isim olarak soruyorum o profilleri. Defansta işte spesifik örnekle Hermoso olur, Elvedi olur gibi. Mesela Hermoso da bu arada, onu da buradan söyleyeyim. Yani maalesef Hermoso'yu da büyük ihtimalle alamıyoruz. Çünkü oyuncuya çok ciddi Juventus'tan ve Inter'den de teklifler oldu. Hatta Juventus'un 10 milyon euro imza parası ile beraber 4 yıllık bir kontrat teklif ettiği söyleniyor. Buyur Göktürk'üm, sendesin.
Tabii Hermosa'ya en son değineyim abi müsaadenle. İlk başta oyuncu profillerinden gideyim. Şimdi Beşiktaş'ın eğer oturalım doğru konuşalım. Kullanabileceği yabancı oyuncular hangileri? Musrati, Muçi zaten ikisini de bu yönetim aldı. Muleka, Rashica ve Getson. 5 tane aslında zarar etmeyeceğin oyuncusu var Beşiktaş'ın yabancı futbolcu anlamında. Şimdi burada Van Bronckhorst konuşuluyor. Mesela Van Bronckhorst'un ben Muleka'yı yedek santrafor yapıp üçüncüyü de Mustafa Hekimoğlu yapabileceğini düşünüyorum. Çünkü böyle genç oyunculardan verim almayı seviyor Mustafa özelinde. Ve Muleka da burada pivot santraforluğu aslında biraz öğrendi. Onu yedek santrafor yapabilir. Orada tırnak içinde baba bir forvet geldiğinde bunları bu şekilde değerlendirecektir. Zaten biraz önce söylemiştim. Semih ve Raşit Say'ı ben sol tarafta ikinci forvet koşuları yaparken hayal edebiliyorum Van Bronckhorst'la beraber. Musrati biçilmiş kaftan Van Bronckhorst oyunları için. Burada iki tane soru işareti oluşuyor. Biri Ernest Muçi, diğeri de Getson. Çünkü alan tutmayı seven iki tane orta sahayla oynuyor Van Bronckhorst. Bunların biri hücumcu oluyor. Diğeri de Salih profili gibi oluyor. Mesela ben Salih'le sözleşme imzalanmasını çok eleştirdim. Hala eleştiriyorum. Ama Van Bronckhorst gelirse Salih'ten verim alır. Salih'i kullanır. O minimalde 8'i.
Cenk söylentileri de vardı ama sonradan o yalanlandı. Cenk'le sanırım devam etmeyeceğiz. Ama Salih konusunda bayağı bir tepkin oldu. Onu da bir açarsan bize, neden Salih olmamalıydı? Onu da
Tabii hemen söyleyeyim.
açarsan sevinirim.
Salih 3 yıldır bu kulüpte hiçbir şekilde aidiyet gösterdiği bir an hatırlamıyorum ben. Bu sezonda genelde işler sıkıştığında biz Salih'i görmedik. Galatasaray maçında yaşadığım hayal kırıklığını çok net hatırlıyorum. Ve ne hikmetse sözleşme zamanı yaklaştığında Salih'in çıkıp demeçler verdiğini, işte İsmail Er'i yalanladığını gördük. Türkiye Kupası finalinde çıktı. Açık söyleyelim taş gibi oynadı. Ama sezon boyunca bunu gerçekleştirebilen bir oyuncu değil. Kariyerinde hiçbir zaman istikrar kelimesini kariyerine yerleştiremedi Salih Uçan. Maç içerisinde bile 5 dakikayı 5 dakika kötü. Beşiktaş'ın bu kadar istikrarsız bir oyuncu devam etmesini anlamıyorum. Yerli rotasyonu ve kalitesi sıkıntımızın olduğunun farkındayım. Fakat ideal Beşiktaş'ın şöyle bir kurgu yapacağını ben düşünüyordum Batuhan abi. Mesela 6 numaramız Musrati, yedeği Amir, 3. yedek Kartal Kayra. 8 numarası hücumcu bir 8 Şaperenko mesela. İşte yedeği perspektif geliştirmek amacıyla Getson. Üçüncü yedek Demir Ege gibi düşünüyordum. Bu konjonktürde ben Salih'e ihtiyacımız olduğuna inanmıyorum. Ve aidiyet göstermemiş 30 yaşına gelmiş bir oyuncunun son kontratını neden Beşiktaş veriyor? Bunu anlamış değilim hala. Fakat Van Bronckhorst'un mesela Salih Uçan profilini kullanacağını düşünüyorum.
Yani aslına
Oradan
bakarsan şöyle Demir Ege ve Kartal Kayra gibi genç altyapımızdan yetişen bonservisi devam sözleşmesi devam eden oyuncularımız varken onlara yol açmak ve imkan açmak varken Salih ile devam etmek yani bu oyuncular Salih'ten daha kötü profil değiller diyorsun ve bu oyuncular da Salih'in vereceğinin daha fazlasını hatta verebilirler diyorsun. Doğru mu anladım?
gayet tabii. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben demin yaptığım planlamada Kartal ve Demir Ege işte 10 maç, 15 maç, 10 maç, 15 maç şans bulabileceklerini düşünüyorum. Bunların performansı artarsa bir sene sonra bu oyuncuların forma süresini arttırabilirsin. Fakat Salih Uçan'ı 3. sıraya koyduğun zaman hem somurtuyor sorun çıkartıyor, 2. sıraya koyduğun zaman kalitesi yetersiz. Ve şöyle hayal edelim Batuhan abi. 1,5 sene sonra işte 45 maç Salih Uçan yapsın, 45 maç Demir Ege yapsın, 45 maçta Kartal Kayra yapsın. Üçünün de işte 10 üzerinden 6,5'luk performans sergilediğini varsayalım. Sence en pahalıya hangisini satar Beşiktaş? Demir Ege'yi mi 19 yaşındaki, 24 yaşındaki Kartal'ı mı, 33 yaşındaki Salih'i mi?
Yani tabii ki Demir Ege ve Kartal daha fazla para ederler Salih'e göre. Ve kendi yetiştirdiğimiz oyuncular olduğu için onların değer kazanıp satılması, onlar bir de daha düşük maliyet oyuncular olduğu için hem aldıkları para bakımından hem transfer durumu olmadı direkt bizim altyapımızda yetiştikleri için o oyunculara yatırım yapıp oyuncuları geliştirmek ve oynatmak çok daha mantıklı olur.
2 sene sonra dediğin gibi tabii ki önce Demir Ege'yi satarsın ve çok düşük maaş verdiğin bir oyuncu olur bu. Sonra da Kartal'ı satarsın. Ama Salih Uçan'ı satamazsın. Yani Salih Uçan'ın neyse daha fazla değinmeyeceğim abi Salih Uçan konusuna. Tekrar şey gelelim Muçi'ye. Hani Muçi burada hücumcu 8 olarak görev alabilir. Oyunu evrilebilir. Yani Muçi'nin. Fakat Muçi eğer Beşiktaş yüksek astronomik rakamları satacaksa bence bu orta sahada olmamalı. Ama Gio geliyorsa o olay buna döner. Ha, boşta kalan hocalar arasında Beşiktaş'ın oyun kültürüne en uygun hangisidir? Şimdi orada kültürü açmak lazım birazcık. Mesela 2015-16 şampiyonluğu mu, 2016-17 şampiyonluğu mu diye bana soracak olursan ben 500 kere 2015-16'yı tercih ederim. Çünkü o Sloven Bilic'in kurucu bir hocadır mesela. Onun kurduğu oyunun devamında eksik olan şeyi tamamladık biz. Neydi o? Şampiyon oyuncu yoktu. Quaresma, Gomez, Beck, Rodolfo, 4 tane şampiyon getirdik. Başına da ligin o zamanki en iyi hücum hocası olan Şenol Güneş'i getirdik ve 5'e şampiyonluğa gitti. Fakat bir sene sonra Sosa ve Gomez'den çıkıp Aboubakar Talisca'ya geçtik. Oyun biraz bireysele döndü. Ve nihayetinde 3. sezon özellikle işte Olcay Şahan'ın çıkıp Babel'in girmesiyle 2. sezon şampiyonluğunun yarısında, devre arasında olmuştu bu değişim. 3. sezonla beraber Beşiktaş'ın oyunu maalesef bireysel performansa döndü. Biz aslında orada oyunu kaybettik. Benim Beşiktaş kimliğine yakıştırdığım, uygun olduğunu düşündüğüm, babalarımdan, dedelerimden dinlediğim belgesellerde baktığım oyun bana göre 15-16 şampiyonluğu. Hatta 14-15'de de aynı oyun vardı. Hatırlarsan 2015-16 şampiyonluğunun Bursa deplasmanı mükemmel bir son dakika gol atmıştık. Topu Tacı Olcay Şahan atar, işte Gökhan Töre tek paslar, merkezde Atiba dokunur ve köşeye bırakır Oğuzhan Özyakup. Biz çok benzer bir golü bir sene önce Bursaspor'la Olimpiyat'ta 3-2 kazandığımız maçta da atmıştık. Bu bir oyun alışkanlığı ve oyun kültürüydü. Beşiktaş'ın buna ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bunu kim verebilir? Boştaki hocalardan ve adı bizle geçen. Mesela Brezilya'daki hoca var, Abel Ferreira. Bizim PAOK'a kaybettiğimiz Şampiyonlar Ligi elemesinde Sergen Yalçın'ın bizim teknik direktörümüz olduğu, Lens'in sağ bekte oynadığı maçta rakibimiz Abel Ferreira ile PAOK'tu. O oyun benim çok hoşuma gidiyor mesela. Palmeiras'ın da 2-3 tane maçını izledim bu sezon. Önde 4'lü 5'li baskılara dönüp sürekli saha içerisinde kaymalar gerçekleştiriyor. Heyecanlı, ateşli bir oyunu var. O da 3'lüler 4'lüler kurmayı çok seviyor. Hani bu bizim tiki-taka
Bize
diye
karşı
adlandırdığımız işleri yapıyor.
net bir galibiyet almışlardı. Oyun olarak çok aciz kaldığımız bir oyundu. O maçı çok net hatırlıyorum. Kötü bir gündü bizim için. O elendiğimiz gün hatta Covid şeyleri yüzünden, tedbirleri yüzünden tek maç usulü saçma sapan bir öneleme yapmışlardı. Çok saçma bir durumdu yani. Hatırlıyorum o günü.
Evet, o günkü rakibimizin teknik direktörü Abel Ferreira'ydı. Ben o adamı isterim mesela. Galiba duyduğum bir iki tane habere göre Braga görüşüyormuş. Braga'ya gidene kadar biz de alabiliriz aslında Ben Ferreira'yı. Ama tabii gelmek ister mi? Biraz soru işareti orada. Çünkü çok sağlıksız bir yapı var burada. Onu düzeltmek lazım öncelikle. Onu düzeltmek için de
Senin
kurucu böceğe gitmek lazım.
bahsettiğin oyuncularda işte seneye kadroda kullanılabilecek oyuncular dedin. Yani verim alabileceğimiz yabancı oyunculardan bahsettin. Musurati, Muçi, Getson, Rashica ve Muleka'dan 5 oyuncudan bahsettin. Ne hikmetse geri kalan kadromuzdaki 12 yabancı oyuncunun hiçbirine bir sözleşme teklifi ilgi yok ama bu oyunculara baş.
Evet, çünkü bunlar çok önemli değerler. Biz her ne kadar çoğunu çöp yapsak da aslında Rashica işte hatta Musrati, yani Musrati üzerine yapı kurabileceğim bir adam. Rashica da yapıyı kurduktan sonra çok iyi skor katkısı alabileceğim bir adam. Diğerlerine ilgi olmaz çünkü hem burada maaş devreye giriyor hem kalite devreye giriyor. Şimdi bugün Oxlade Chamberlain'e 3,5 milyon euro dünya üzerinde hiçbir takım vermez. Arabistan'da bile o parayı alamaz. Anterevic 2,5 milyon euro verildiğinde ben iddia ediyorum 1,8'lik bir teklif bile yoktur Anterevic'e. İşte Amartey, Onana'ya girmiyorum. Artık bunlara değinmek popülarite oldu.
Amartey Alman takımlarının teklifi olduğunu duydum. 1 milyonun altında, böyle 900 bin, 800 bin euro civarında bir maaş önermişler. Hatta ben şey dedim bir yöneticimize, yani aradaki farkı ödeyelim hemen gönderelim. Yani hemen çıkalım kurtulabiliyorsak. Çünkü gerçekten çok zor. Yani Aboubakar'a Spartak Moskov talip oldu. Onlar da bir 3 milyon euroluk bir maaş önermişler Aboubakar'a. Yani bizim yönetimimizin bonservis talep ettiğini duydum ama yani yanlış yapıyorlar. Bugün de Serencebe'ye girdiğimiz özel haberimiz vardı. Hem oyuncuyu da sormak istiyorum sana. Takip ettiğim bir oyuncu mu? MLS'ten Los Angeles FC'de oynayan Deniz Boanga. Sol kanat, winger, sol winger oyuncu. Şu anda geçtiğimiz günlerde Beşiktaşlı scoutlar oyuncuyu izlemişler. Serencebey'de de özel haber olarak girdik bugün ve oyuncuyla ilgili olumlu bir rapor sunulmuş transfer komitesine. Oyuncunun durumu ile ilgili transfer komitesi oyuncunun menajerinden bilgi alıp kulübüyle görüşecekmiş. Ben bizzat izlediğim bir oyuncu, çok da hoşuma giden bir oyuncu. Ama MLS'te ki veri ne kadar bizim ligimize eşdeğer olabilir. Hoş, MLS'de artık kötü bir lig değil ama yine de hala işte biraz show business olayı burada hala devam ediyor. Ama Larin örneği var. Arka dilek Larin, hatırlarsın. Oyuncu da bu sezon 17 maçta 9 gol 8 asistlik bir performansı var. Yani ligde gol rekorları kırıyor geçtiğimiz sezonda. Harika bir performans göstermişti. Oyuncuyu biliyor musun, Deniz Boanga'yı?
Yo, hayır. En son Fransa Ligi'nde dedim hatırlıyorum ama çok alıcı gözle bakmamıştım açıkçası.
Evet, Fransız, Gabonlu Fransız bir oyuncu. Yani biraz işte o beni rahatsız ediyor. Yine mi Afrikalı? Yine mi Afrika Kupası vesaire? Çünkü oyuncunun milli durumunu bilmiyorum. Ben de çok takip etmiyorum o şeyi. Hangi milli takıma gidiyor vesaire. Gabon mu, Fransa mı? Ama baktığın zaman işte o Fransız şeyinden de herhalde biraz çıkmak gerekiyor değil mi Göktürk? Yani o kadrodaki Afrikalı oyuncuların çokluğu da bizim belki de en büyük sıkıntımızdı.
Tabii, ya Beşiktaş'ın bu 5 tane yabancısı dışında bütün yabancılardan çıkabilmesi lazım. Zaten çıkamadığından verim alamıyor. Yani hep şöyle laflar duyuyoruz. Oxlade-Chamberlain oynarsa oynayamayacağını biliyoruz. 5-6 senedir olmuyor bu. Beşiktaş'ın gerçekten bence önceliği oyuncu almak değil, oyuncu satmak olmalı. Zaten o yüzden ben şeyi çok anlayamıyorum. İşte rakip şunu aldı, rakip bunu aldı. Mesela rakip ne yaptı Fenerbahçe? Bir oyun aklı getirdi Branko gibi. Branko'nun kurduğu kadroyla önce İsmail Kartal'a verdiler. Ve şu an bir oyun şablonu var Fenerbahçe'nin. Beğen beğenme, sev sevme. Bir oyun şablonları oldu. Çok hazır oyuncuları var. Üzerine Mourinho hamlesini yapabiliyor. Ama Beşiktaş'ın böyle bir şeyi yok ortada. Yani Beşiktaş'ta 4 tane 5 tane oyuncu sayıyorsun. Bu saydığımız oyuncular da aslında aynı oyun mantalitesine sahip insanlar değil. Yani bir hoca geldiğinde işte demin konuştuk. Ya bir oyuncu evirmesi gerekiyor ya kullanamaz diyorsun. Önce bir şablon oturtmak lazım. Ondan sonra bunlar konuşulur. Bunu yapmak için de Beşiktaş'ın eldeki kullanamayacağı profillerden çıkması lazım. Bence yönetim çok büyük bir sınav bekliyor. Herkes alınacak oyunculara falan göz dikmiş durumda ama burada gönderilecek oyuncular daha kıymetli ve önemli diye düşünüyorum. Popülariteye kurban gitmezler umarım. Çünkü işte taraftar olarak biraz yönetimin içine karışmaya çok alıştık. Şimdi de Talişka sesleri duyuyorum ben mesela. Arka dörtlüdeki hiçbir oyuncuyu kullanmayacakken Talişka'yı ne yapacağız bilmiyorum. Umarım yönetimin bu konuda bir planı vardır. Açıkçası Salih Uçan'la sözleşme uzatma konusu beni bu yüzden korkutmuştu. Acaba biz 14 mağlubiyet aldığımızın farkında değil miyiz? Salih Uçan'ın çok fazla süre aldığını görmüyor muyuz? Gibi gibi. Önce oyuncudan kurtulmak demeyeyim de önce birçok oyuncudan satış gerçekleştirmek, sonrasında takviye yapmak lazım diye düşünüyorum. Yani 12 yabancıyı doldurmak zorunda da değiliz bu arada. Yeter ki kurtulalım birçoğundan.
Peki şunu hemen söyleyeyim. Arka dörtlü dedin. Arka dörtlüdeki oyuncuların tamamını kullanamayacağız dedin. Oyuncu profilleri ve Hermoso konusuna gelelim. Hermoso çok büyük bir stoper. İyi bir stoper. Beşiktaş'ın defansını yıllarca, 4 yıl, 5 yıl ayakta tutabilecek tek başına. İyi kumaşı olan, iyi kaliteli bir stoper. Oyuncunun ilgilenen çok fazla kulüp var. Onlardan bir tanesi Juventus, bir tanesi Inter, biraz önce söylediğim gibi Napoli keza öyle. Birçok başka kulüplerden de teklif var. Eğer Hermoso olmazsa, ki şu anda olmayacağını düşünüyorum artık, çünkü her geçen gün oyuncuya talepler ve rakamlar artıyor. Oyuncuyu ikna etmek için kulüpler yarışıyor. Burada Beşiktaş'ın biraz elinin zayıf olduğunu düşünüyorum. Gitmemiz gereken stoper profilleri nedir? Yani isim olarak soruyorum sana, hangi oyunculara, hangi stoperlere gidilmeli? Sol bekte Masuaku var. Mesela Masuaku'nun artık seneye bu takımda olmaması gerektiğini düşünüyorsun söylediklerinden anladığım. Aynı zamanda orta sahada işte Chamberlain gibi, Amir gibi, Gedson gibi çok fazla, Amartey keza 6 numara alternatifi baktığımda, hem stoper hem 6 numara, çok fazla alternatif var. İşte Omar Kolley'i verim alamadığımız, Tayyip, Emrecan, Bahtiyar Zaynettinov, yani birçok isim var şu anda takımda kalmaması. Yani kalacak oyuncu sayısı iki elin parmaklarına denk gelmiyor neredeyse, iki elin parmaklarından az. O yüzden bizim gitmemiz gereken, yani zar atma şansımız yok. Bu oyuncu tutar mı şansımız yok. Net profillere gidip takımın oyunu seneye ayağa kaldıracak oyuncu profillerine gitmemiz lazım. Bu profiller senin için sol bekte kim? Stoperde kim? İşte El Musrati ve Muçi'nin arasında olacak o 8 numara profili kim? Ve sol winger, yani bizim en büyük bu seneki sıkıntımız, sol kanatta bir winger oyuncumuz yoktu. Hızlı, süratli, çizgiye inebilen, dikine gidebilen, şut atabilen bir oyuncumuz yoktu. Bu özellikle bu üç bölgede, stoper, sol bek ve sol açıkta sen kimi görmek istiyorsun? Bir de 8 numarayı da ekleyeyim oraya, Getson'un satılacağını varsayarak.
Tabii. Burada hocanın Van Bronckhorst olduğunu düşünerek mi konuşalım? Hangi hocaya göre konuşalım? Hocaya göre
Yani
değişiyor bu isimler.
şu anda gördüğümüz Van Bronckhorst, ama bu yayın
Tamam.
şu anda 2 Haziran'da çekiliyor. Yani 2 Haziran akşamı yayınlayacağız bu yayını. Şimdi o akşama kadar belki 4-5 tane daha hoca ile anlaşabiliriz. Zidane olabilir, Farke olabilir. Yani o yüzden ona da çok bir şey söyleyemeyeceğim. Biliyorsun Beşiktaş gündemi ve time'ı çok çabuk değişiyor. Her an yeni bir haber çıkabiliyor. Yani Van Bronckhorst üzerinden konuşalım bence, ki
Tabii.
ben bizim hocaya göre değil, kendi kulüp kültürümüze göre, yani başkanın beni en etkileyen tarafı, çünkü biz Şenol Hoca'nın isteklerine göre bu sezon transferleri gerçekleştirdik. Bunu hepimiz biliyoruz. Dzeko'yu istemeyip Amartey'i alması, Chamberlain'i getirmesi, herhalde bir Rebic'e karşıydı. Onun dışındaki gelen tüm oyunculara onayı vardı bildiğim kadarıyla.
Evet.
Şimdi burada baktığın zaman bizim hocaya göre değil aslında, kendi oyun kültürümüze göre. Yani Real Madrid'de hocalar değişiyor, oyun aynı. Bayern Münih'te hocalar değişiyor, oyun aynı. Bizim bunu oturtmamız gerekirken maalesef biz bunu yapamıyoruz. Yine mesela sen bile hocaya göre oyuncu düşünüyorsun, ki bunun yanlış olduğunu hepimiz bildiğimiz halde. Çünkü artık maalesef bu Türkiye'de oturmuş bir şey. Hoca hangi oyuncuyu isterse, hangi profili isterse onu alacağız kültürü. Peki Van Bronckhorst diyelim. Ki hangi profiller gelmeli? Özellikle
Tabii.
stoper, sol bek, sol açık ve 8 numara için.
Öncelikle çok güzel bir konuya parmak bastın Batuhan abi. Oyun kimliği diye. Aslında bizim oyun kimliğimizin çoktan belli olup bu kimliğe göre hoca getirmemiz lazım. Böyle olduğunda hangi hocaya göre transfer yapacağız sorusunu sormayız. Buna %100 katılıyorum. Orada bir Real Madrid örneği verdi. Mesela Real Madrid bundan 60 yıl önce de başkentin takımıydı. Krallığa yakındı ve güçlüydü. Beşiktaş'ın bu kadar köklü bir kulüp olmasının temelinde de kimlik yatar. Ve bu kimlik Fenerbahçe Galatasaray'ın tam karşısındadır. Tam zıttındadır. Çok da güzel bir örnek verilir. Mahallede maç yaparken topu vurursun ve mahallede direk yaptığın yer taştır. O taşın üstünden top geçtiğinde bir Galatasaraylı bunun gol olduğunu iddia eder. Bir Fenerbahçeli çocuk o golse bizimki de goldü der. Beşiktaş ise ya tamam gol olsun hadi maçımıza geri dönelim hadi oynayalım der. Beşiktaş böyle bir kültürdür. Bu kültür kulübün kurucusu Şeref Bey ile başlamıştır. Şeref Bey görmeyeceği stat üzerine çalışmalar yapmış. Stat kazandırıldığında Şeref Bey vefat edildi 10-15 sene geçmişti. Ve üzerine Şeref Bey stadı ismi verilir. Şeref Bey'in kulübe kazandırdığı hakikaten 17 sene bu kulüpte oynamıştır. Baba hakkı diye de geçer. Çünkü babacandır, güvenilir de ve disiplinli bir adamdır. Mücadelecidir. Süleyman Sebebi anlatmama gerek yok. Herkes biliyor zaten. Stadımızın ilk golünü atan efsanemiz, başkanımız. Baba hakkının da başkanlığı olmuştur bu kulüpte. Sonrasında Atom Rızalar, işte Metin Tekinler böyle böyle gider. Bütün bunlara baktığında ve bizim Kara Kartal simgesini kazandığımız maçta bile Beşiktaş'ın her zaman bir mücadele takımı olduğu ortadadır. Beşiktaş prestijli yıldızlarla şuna buna değil öz kaynak düzeninin yanına kattığı mücadeleci aidiyet duygusu yüksek oyuncularla her zaman başarılı olmuştur. Biz tribünde yıllarca Deli Bodu'ya bağırdığımızda İbrahim Üzülmez'in bir numaralı özelliği mücadele gücüdür. O yüzden Beşiktaş'ın bekleri de günümüz formasyonunda atletik bek olmalıdır. Atletik bek dediğimiz şey şudur. Bütün bir çizgiyi 90 dakika boyunca gittili geldi şekilde kullanabilecek hem rakip çizgiye hem kendi savunma çizgisine inebilecek oyuncu profilidir. Mesela adı geçen ama sözleşme uzatılan Weiser böyle bir bek profili. Altyapımızdan çıkarttığımız Emrecan Terzi bir atletik bek. Beşiktaş'ın iki tane atletik beke ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Hangi hoca gelirse gelsin bence atletik bek kullanmalı Beşiktaş ve Van Bronckhorst da bunu çok kullanmayı seven bir hoca. Beklerde aradığı temel özellik zaten bu. Bugün Manchester United'ın sol bekinde gördüğümüz genç oyuncuyu Van Bronckhorst Feyenoord'un altyapısından çıkartmıştır mesela. O yüzden Emrecan'a gün doğdu diyebiliriz. Emrecan bu takımda ikinci sol bek alternatif olabilir. Onun dışında yerli rotasyonu ve yerli kuralı olan ligde hem sol beki ve sol beki atletik bek oynayabilen hem de sol stoper oynayabilen Yasin Özcan. Bence hoca gelmeden de Yasin Özcan transfer edilmeli. Çünkü Türk oyuncu yok. Yani Beşiktaş'ın bir numaralı bir atletik sol bek aldığını hayal ediyorum. Bunun yediği Emrecan Terzi olabilir. Orada hem sol stoperi hem de sol beki yedekleyen bir Yasin Özcan hamlesiyle Beşiktaş hem Türk rotasyonunu genişletir hem de sol bek yedeğinden ve sol stoper yedeğinden kurtulabilir. İki tane stopere gelecek olursak bence Beşiktaş'ın iki tane net oyun kurabilen stopere ihtiyacı var. Bu ne demektir? Pozisyon bilgisi yüksek, ayaklarına hakim, alver yapabilen, gerektiğinde uzun vurabilen stoperler. Bunlardan bir tanesinin uzun vurma alışkanlığı diğerine göre daha üst seviyede olmalı. Diğeri ise Marcelo Guedes gibi oyun kurma eğiliminde olmalı. Yani alver yapmalı, dikine oynama alışkanlığı olmalı. Beşiktaş'ın iki stoperi de özgüvenli olmalı, ayaklarına hakim olmalı, dikine oynamalı. Ha bunlar kim olabilir? İsim de verelim. Mönchengladbach mali krizde olduğundan dolayı Elvedi'yi satmayı düşünüyormuş. 8-10 milyon maaş bandına, 8-10 milyon bonservis bandına alınabilir diyorlar. Hem lider bir oyuncudur Elvedi, hem pozisyon bilgisi üst seviyedir. Nico Elvedi'ye gitmemizi engelleyen şey ne mesela? Ben bu sorunun cevabını merak ediyorum. Madem Hermoso olmadı,
Elvedi Türkiye'ye indirebiliyor mu? İndirebilir miyiz sence? Yani bu bonservis bedelini Elvedi için Avrupa'da verebilecek bence birçok takım var. İyi bir stoper çünkü. Türkiye'yi tercih eder mi sence?
Bence eder çünkü 96'lı diye hatırlıyorum ben Elvedi'yi. 96'lı olduğu için artık Avrupa'nın yani Elveda seviyesindeki oyuncuyu alacak takımlar uçtu. Onlar işte Şutalo'yu getiriyor mesela. Guardiola getiriyor mesela. Adamlar çok genç oyuncuları alıyor ve Elveda'nın yaşına geldiğinde bu oyuncular artık bir pozisyon canavarı olmuş oluyor. Elveda o basamağı bir türlü zıplayamadı. Çünkü Mönchengladbach'ın simge isimlerinden biriydi. Bugün Mönchengladbach'ta şampiyonluk yaşayamayacağı aşikar Elveda'nın. Gideceği takımlar da bu seviyede olur. Yani Elveda eğer kariyerinde bir şampiyonluk yaşamak istiyorsa İyi bir sunumla, iyi bir projeyle ikna edilebilir. Çünkü çok hırslı bir oyuncu saha içerisinde. Ben Elvedi'nin şampiyonluk görmeden kariyerini bitirmek isteyeceğini düşünmüyorum. Bugün Elvedi'ye atıyorum Bayer Leverkusen'den teklif gitmeyecektir. Elvedi'ye işte Hertha Berlin'den teklif gidecektir. Elvedi'ye Paris Saint-Germain'den teklif gitmeyecektir de atıyorum Rennes'den teklif gidecektir. Burada Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında olması, şampiyonluğa oynamasıyla Elvedi ikna edilebilir diye düşünüyorum. Burada her şey plan projeye bakar. Oyuncuları ikna eden şey biraz plan projedir para dışında. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Ricardo Quaresma'nın ilk geldiği dönemi hatırlayalım. Çok duygusal bir adamdı. Çıkışa ihtiyacı vardı ve bu taraftarla birleşmeyi tercih etti. Daha önce bizi gördüğü için. Elvedi'ye de bu gösterilebilir diye düşünüyorum. Onun dışında Kopenhag'ın maçlarını izlemeye gitmişti Samet Aybaba. Orada Elias Jelert vardı. Atletik bir sağ bek. Sol bek de oynayabiliyor. O çocuk da mesela buraya düşürmek zor. Ama bir de orada dikkat ettiyseniz stoper vardı. Vavro. Vavro çok tam bir denge stoperi. Hem ayaklarına hakim hem de partneri kimse ona göre denge veya hamle stoperi özelliklerini taşıyor. İkisini birlikte taşıyabiliyor. Bu tarz bir oyuncuya gidilebilir. Dortmund'un maçlarını izlemiştik. Dün Hummels'i gördük. Hummels yaştan dolayı işte ya Porto, Braga falan isteyecektir ya da bize gelecektir. Bunlar bence fırsat. Bu isimlere gidilebilir diye düşünüyorum. Yoksa bambaşka isimler de var. Mesela Sporting
Sol
Lisbon'da
ön ve
3
sağ
tane
ön için de düşüncelerin var mı? Yani Bergwijn, Di Maria konuşuldu. Biliyorsun Di Maria Inter Miami'ye gittiği söyleniyor. İmza attığı söyleniyor. Bergwijn ihtimali var. Bergwijn hep gündemimizde olan bir oyuncuydu. Sen ne düşünüyorsun sol sağ ön için?
Orada şöyle hoca yer yine Van Bronckhorst olacaksa veya Van Bronckhorst olmayacaksa hiç fark etmez. Beşiktaş'ın hücum hattında bir tane tecrübeli, karar alıcı bir profile ihtiyacı var. Nedir bu karar alıcı profil? Aslında Raşit Gezal'ın prime halidir. Raşit Gezal bir karar alıcıdır. Bergwijn bir karar alıcıdır ve liderdir. Beşiktaş'ın mutlaka böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Teknik kapasiteyi yükseltecek, oyun aklı gelişmiş, Semih'in, Muç'in ayakları titrerken kafayı kaldırıp baktığında özgüven kazanacağı, bir güvenli liman, demin anlattığımız konfor alanı sağlayacak bir oyuncuya ihtiyaç var. Orada Di Maria bence müthiş bir seçenekti. Ama onu çok değerlendiremedik. O sanıyorum gitti. Şimdi adı geçen oyuncular arasında Royce'da, Dybala'da sezonda minimum 15, özellikle Dybala 15 tane, 20 tane maç kaçırabilecek bir oyuncu. Beşiktaş'ın sahada olan oyuncuya ihtiyacı var. O yüzden Bergwijn Hollanda milli takıma seçilmemişken Bergwijn bir hamle olabilir diye düşünüyorum. Hele Van Bronckhorst gelecekse ikna etmek de kolay olacaktır. Tabii Bergwijn sağ tarafta oynayacak bir oyuncu. Direkt Gezal muadili. Sol taraf içinse ben aslında Van Bronckhorst olacaksa hocamız bir transfer ihtiyaç olduğunu düşünmüyorum. Semih Kılıçsoy ikinci forvetleşmeyi öğrenebilir. Raşit ise zaten bunu alameti farikası çocuğun bu normalde. Hiç bu şekilde kullanmadık bu sene. O yüzden ben sol tarafa Gio Hoca geliyorsa ben sağ tarafa bir oyun kurucu alırım. Sol tarafa Semih ve Raşit ile oynarım diye düşünüyorum. İkisinden de çok büyük skor katkısı alabiliriz. Orada temel iş bence bir pivot santrafor. O da şimdi Patrick Şikin adı geçiyordu. İşte Haller'in adı geçiyordu. Böyle bir oyuncuyla beraber Beşiktaş'ta asıl skor sol kanattan gelecektir mesela. Yani forvetten daha çok gol atabilir sol taraf oyuncusu uygun kurguda diye düşünüyorum.
Göktürk, çok teşekkür ediyorum. Harika bir sohbet oldu. Serence Bey'den Beşiktaş'a podcast yayınımızın sonuna geldik. Yaklaşık 45 dakikadır harika bir futbol sohbeti oldu. Umarım dinleyiciler de keyif alırlar. Eklemek istediğin son bir şey var mı bu gündemle alakalı?
Son bir şey söyleyeyim. Çok teşekkür ederim bu arada. Beşiktaş'ta X kişisi çare, Y kişisi çare değil. Beşiktaş topyekün bir sisteme ihtiyacı olan çok köklü bir kulüptür. Beşiktaş isimlerden daha büyüktür. Hiçbir isim Beşiktaş'a şampiyonluk katmamıştır. Biz buraya gelen isimlere şampiyonluk kattık. Umarım yine şampiyonluk katabileceğimiz bir hoca ile anlaşırız diyeyim abi.
Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık Göktürk. Serence Bey podcast'in bugün de sonuna geldik arkadaşlar. Dinlediğiniz için, YouTube kanalımıza abone olduğunuz ve yayınlara like attığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Göktürk. Ağzına sağlık. Görüşmek
Görüşmek
üzere.
üzere. Çok teşekkür ederim.
Bugün de Serence Bey'den başlayan yolculuğumuz Beşiktaş'ta sonlandı. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni bölümleri kaçırmamak için bizi Serence Bey uygulamasından www.serencebey.com.tr web sitemizden ve birçok dijital yayın platformlarından takip edebilirsiniz. Transferlerden ilk önce haberdar olmak için bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Daha fazla bilgi ve güncel haberler için Serence Bey Haber sitesini ve sosyal medya kanallarını mutlaka takip edin. Serence Bey ile ilk ve doğru bilen siz olun.